Ayrım 21. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 205. Kalankor mihracesi ülkesindeki dullar gibi odun ateşinde can verirken sekreter çılgın gibi bağırıyordu. Susu ise ateşe atılan kocasının kaybolan vücuduna korkuyla bakıyordu. Daha sonra isyancılara karışan kalabalık bahçe kapısına doğru kaçmaya başladı. Susu biraz daha orada oyalanacak olursa çiğnenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Yoğun ve kara duman ölüm getiriyordu. Bir eliyle siyah çantasının sapına yapışan, diğer eliyle sekreteri çeken Susu'nun hiç sesi çıkmıyor, korkudan tir tir titriyordu. Otel personelinin gittiği yöne doğru kendini attı. Mutfağa geldiğinde bir servis kapısının daha olduğunu fark etti. Boynundaki fular içinde tavuk ciğer sotesi olan bir tencerenin kulpuna takılınca tencere yere düştü. Koridorun sonunda aşçılar ve temizlikçi kadınlarla birlikte kendini dışarıda İbrahim Paşa Caddesi'nde buldu. Orada toplanan bir grup Shefford Oteli'nin bir ateş topuna dönüşmesini seyrediyordu. Sekreterin bütün vücudu titriyordu. İtalyan opera grubunun üyeleri odalarından dehşet içinde çıkmıştı. Bazıları sabahlıkla, bazıları ise yarı çıplaktı ve hepsi ağlıyordu. Zafer sarhoşu bu isyancılar buradaki herkesi katletmeden gitmeyecekler miydi? Susu kalabalıktan uzaklaştı. Caddelere ve dar sokaklara girip hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir yolu takip ederek daha önce yakılmış evlerden korunarak yarım saat yürüdükten sonra Fuat Sokağı'ndaki mütevazi bir burjuva evinin önüne geldi ve kapının tokmağını vurdu. Nihayet kapıcı çirkin bir demir parmaklıkla korunan kapının camını açmaya geldi. Bu iki kadına ve Susu'nun görülecek şekilde elinde tuttuğu onun için bir servet olan 10 liraya baktı. Doktor mahcuplara geldim. Peygamber adına bırak girelim dedi Susu. Kapının sürgüsü açıldı. İki kadın içeri girdiler. Para el değiştirdi. Kapı tekrar sürgülendi. Doktor geceliğiyle girişin bir üstündeki sahanlığın merdivenin tepesinde duruyordu. Şaşkınlıkla iki kadına baktı. Susu diye bağırdı ve içeri girmeleri için işaret etti. Doktor mahcubun karısı hayretle kocasının arkasında duruyordu. O da gecelikleydi ve ayakları çıplaktı. İki kadın eve girdiler. Susu en yakındaki sandalyeye oturdu ve siyah çantasını yere bıraktı. Uzun bir müddet ölü gibi kaldı. Sekreter hıçkırıyordu. Doktorun karısı onlara bolca portakal çiçeği karıştırılmış birer bardak su getirdi. Susu saatine baktı. Gece yarısını 5 geçiyordu. Kanepeye otur dedi bayan mahcup. Susu zorlukla ayağa kalktı. Uyur gezer gibi 4 adım attı ve gösterilen yere kendini bıraktı. Gözlerini kapadı ve tam dalmak üzereyken birisinin nabzına bakmak için bileğini tuttuğunu ve bırakın uyusun çok bitkin dediğini hayal meyal duydu. Şu ana kadar çok sayıdaki binanın yanmasına sebep olan isyancıların ilk olarak dansöz Bedia Masabni'nin sahip olduğu Bedia Kabaresini yaktıkları saat olan 11.30'da El Matariye kışlasının 31 kişilik birliğinden İsmail Ebus'un ve 11 subay arkadaşı toplanmıştı. İçlerinde Halit Muhittin'in de bulunduğu, ayakkabılarını ve üniformalarının düğmelerini parlatmış, saçlarını özenle taramış bu 12 subay, kendilerini Abdin Sarayı'na götürecek haki renkli 3 Chevrolet'e binmişti. Kral nihayet tahtın veliahtı Prens Ahmet Fuat'ın doğumu şerefine en az 600 subaya bugün orada bir öğle yemeği veriyordu. Güzergah opera meydanından geçmediği için ne İsmail ne de dava arkadaşları modern Kahire tarihine ileride kara bir leke olarak geçecek düzen dışı en ufak bir işaret görmemişlerdi. Yine de İsmail sokaklarda olağanüstü bir durum olduğunu fark etmişti. Genelde bitkin bir kalabalığın olması gereken sokaklar neredeyse terk edilmişti. Ama insan grupları telaşla oradan oraya koşuşuyordu. Arabanın içindeki diğer 3 yolcuya bunları gösterdiğinde onlar da bu garipliği hayret ettiler. Hayret yerini endişeye bıraktığında askeri Chevrolet'dekiler sayıları 100'den fazla olduğu sanılan bu gruplardan birinin arasından yolu açarak geçmek için yavaşlamışlardı. İngilizlere ölüm, mümin olmayan köpeklere ölüm, yaşasın İsmailiye'nin ölümsüz kahramanları, hain Haydar'a ölüm diye sloganlar attıklarına göre bunlar isyancılar olmalıydı. Söz konusu bu ölümsüz kahramanlar, kanaldaki geniş cephane depolarına saldırdıkları İngilizleri uykusuz bırakan ve piyade bölüklerinden oluşan Milli Muhafız Birliği'nin ölenleriydi. Haydar ise ordunun başındaki kokuşmuş ve geri kafalı Haydar Paşa'ydı. Gerçekten bir şeyler oluyor dedi subaylardan biri. Kuşkusuz nizami bölükler için yapılan bir gösteri olmalı dedi bir diğeri. Bütün şehirde mi diye hayretle sordu İsmail. Abbasiye kışlasının piyade bölükleri İsmailiye'ninkilerle dayanışma yapmak için bu sabah greve gittiler dedi şoför. Peki neden bundan bizim haberimiz yok diye bağırdı subaylardan biri. Kralın yemeğine giderken subaylar arasında bir dayanışma hareketi başlatmamak için bizi haberdar etmek istemediler dedi tasalı bir tonda İsmail. Arabada bir silahımız var mı diye endişeyle sordu ardından. Üç subay ona şaşkın şaşkın baktı. Çünkü silahla saraya ziyarete gitmek söz konusu olamazdı. Ne yapmak için silah diye sordu subaylardan biri. Bize saldıracaklarına ihtimal vermiyorum. Ben bir tabanca ve biraz cephane aldım dedi şoför. Umarım bunu kullanmamıza gerek kalmaz. Tasalı bir ruh haliyle nihayet saraya vardılar. Nil Vadisi'ndeki sarayda her şey barış içinde görünüyordu. Saray kapısı önündeki muhafızlar pırıl pırıl parlayan kırmızı renkte sırmalı üniformalarıyla bir şeref sırası oluşturmuşlardı. Girer girmez göz kamaştıran üniforması içinde kararmış yüzüyle iri yarı Haydar Paşa hemen fark ediliyordu. Birkaç adım ötesinde ise aynı şekilde göz kamaştıran üniforması ve solgun yüzüyle kral görülüyordu. Kendisine takdim edilen ilk subayların ellerini sıktı. Kralın koca elini sıkmak için sıraya giren İsmail'in subay arkadaşlarından biri merakla sordu. Bu öğle yemeğinin gerçek nedeni nedir? Resmi olarak veliahtın doğumu. Gerçekte ise ordunun sadakatini sağlamak ve vafta gövde gösterisi yapmak diye cevap verdi İsmail usulca. Birkaç dakika sonra da daha önce tanıştığı Faruk'un önüne geldi. Kral ona kaçamak bir gülümseme yöneltti. Haydar Paşa'dan tahtın ve ordunun kusursuz birlikteliği ve buna benzer şeyler üzerine bir nutuk dinlediler. Daha sonra Mısır Krallığı'nın gücünü temsil eden orduya ve gelecekte Sudan'ın alınmasına dair bir nutuk da kraldan dinlediler. Sarayın en geniş salonunda 20'şer kişilik 30 masa kurulmuştu. İsmail ve El Matariye'den gelen subaylar birlikte oturmak için plan yaptılar. Ana yemek olan kızarmış hindiyi bitirdiklerinde nereden geldiği bilinmeyen ve dörde katlanmış bir kağıt parçasının üzerindeki bir mesaj bir subaya ulaştırıldı. Subay mesajı okuduktan sonra usulca arkadaşına kaydırdı. Bu şekilde sırayla kaydırılan mesaj 5 dakika içinde masadaki turunu tamamlamıştı. Bu mesaj az kelimelerle çok şey anlatıyordu. Kahire yanıyor, yüzlerce ölü. Mesaj bitişik masaya geçti. İsmail bakışlarıyla kraliyet masasında oturan Haydar Paşa'yı aradı. Gülüyordu. Buna karşın atmosferde belirgin bir değişim olmuştu. Tavırlar ve ifadeler kederlenmişti. Birçok subay çatalını bıçağını bırakmıştı ve iştahlar kesilmişti. İsmail Halit Muhittin'in bakışını yakalamıştı. Çenesini ovuşturuyordu. Bu Arap el hareketi şaşkının yanı sıra tehlikeyi de işaret ederdi ve mümkün olan tek gizli haberleşme işaretiydi. Öğle yemeği tamamlandığında saat 3 civarıydı. Subaylar sarayı terk ediyordu. Halit ve İsmail aynı arabaya bindiler. Halit şoföre şehirde bir tur atması emrini verdi. Şoför onlara dikiz aynasından şüpheli bir bakış attı ve yola koyuldu. Araba ne yapacağını şaşırmış insanlar ve isyancılarla dolu sokakların arasından kendine zorlukla yol açıp geçerken felaketin boyutunu anladılar. Kahire sanki bombardımana uğramıştı. Sokakların tamamı neredeyse enkaz halindeydi. Muhittin öfkelenmeye başlamıştı. İsmail onu kolundan tutarak çenesiyle şoförü işaret etti. Askeri polisten olabilirdi. Kışlaya döndükten sonra meraklı kulakların duyamayacakları uzaklıkta İsmail Muhittin'e İşte ilk girişim gerçekleşti. Bu bizim işimizi kolaylaştırır dedi. Ama Muhittin çok üzgün görünüyordu. Peki neden o halde girişimde bulunamıyoruz diye sordu. Biliyorsun ki kurduğu ordu kralın emrindedir diye cevap verdi İsmail. Faruk tüm Vaf kabinesini yok etmek ve Seracettin'in beceriksizliğini bütün ülkeye göstermek için Kahire'yi yanmaya terk edecektir. Seracettin, koca Fuat Seracettin İçişleri Bakanı ve iktidar partisi olan Vaft'ın kurucu başkanıydı. Krala düşmandı ve onu lanetlemişti. Bu, kralın onu itibardan düşürmek için beklediği fırsattı. İsmail babasına telefon etti. Babasının sesi bitkin geliyordu. Hayır, Ez Zemalik zarar görmemişti. Bu konudan daha sonra konuşacaklardı. Belli ki telefonlar dinleniyordu. Subaylar emir bekliyorlardı. Şehre girmek için hazır durumda olmaları gerekiyordu. Görev evri nihayet 4:30'da geldi. Ama isyanı yatıştırmakta kullanılacak olan çalışır durumdaki ender makinalı tüfeklerin gelmesi akşam saat 6'yı buldu. Zaten o saate kadar Kahire'de bitmişti. Lütfi bir gün önce Nadia ile Kahire'nin bütün güzelliklerinin bulunduğu Adli Paşa Meydanı'ndaki Groppi'de buluşmak için sözleşmişti. Birer bira ve birer sandviç yiyeceklerdi. Ondan sonra Nadia ona Shefford Oteli'ndeki ablasına çay içmeye gideceğini söylemişti. Ama saat 9'dan biraz önce alt kattaki kahvenin sahibi Mahmut Elmamur, oğluna akıl hocalığı yapan Lütfi'nin kapısını çaldığında yüzü allak bullaktı. "Bugün gözden kaybolmanın senin için daha emniyetli olacağını sanıyorum," dedi Mahmut. "Daha fazla sorma lütfen." "Sadece bugün mü?" diye sordu şaşkınlıkla Lütfi. "Ama neler oluyor?" "Yarın da gelmeden önce Taratir'e telefon et. İşte onun numarası," diyen Mahmut bir kağıt parçası uzattı. "Mahmut, sanırım en azından beni biraz aydınlatabilirsin," dedi Lütfi. "Kardeşler," diye cevap verdi Mahmut Elmamur kısa ve öz bir şekilde. Bir süre konuşmadan birbirlerine baktılar. Lütfi anlamıştı. İsmailiye piyade bölüğünün 50 ölü ve en az 100 yaralıyla sonuçlanan trajedisi milli bir ateşi tetiklemişti. Müslüman kardeşler de bunu fırsat biliyordu. Gösteriler düzenleyecekler ve büyük bir olasılıkla bir isyan başlatacaklardı. Eğer Mahmut ona kaybolmasını tavsiye ediyorsa, bu Müslüman kardeşlerin yanlış yoldakileri, yani Marksistleri ya da Marksist sandıklarını avlamak için fırsattan istifade etmeyi düşündükleri manasına geliyordu. Lütfi başını salladı. 10 dakika sonra kendisini El Azbakiye'ye götürecek olan tramvayın tahta sıralarından birinin üzerinde oturuyordu. Nadia'ya ulaşabilmeyi, bunu başaramadığı takdirde Louis Hanafi gibi dostlarından birinin evine saklanabilmeyi ümit ediyordu. Caddeyi gözlüyordu. Havadaki gerginliği fark etti. Nadia için endişe ediyordu. Adli Paşa Meydanı'na sağ salim ulaşabilecek miydi? Daha sonra kendisi için endişelendi. Ertesi gün evine dönebilecek miydi? Mısır her an parlamak üzereydi. Ruh hali benzine batırılmış, yanmaya hazır meşaleler gibiydi. Tahrik olmuş, 3 düzine kadar insanın basit bir gösterisi isyana dönüşebilirdi. Ya başkalarının da katılımıyla dirençleri artarak sayıları binlere ulaşıp büyüyecek ya da sokağın sonunda tıpkı bir yerlenme gibi derin bir iç çekmeyle bitecekti. Müslüman kardeşlerin isyanı nasıl olabileceğini gözünün önüne getirmeye çalıştı. Fakat daha sonra bu varsayımı ciddiye almadan kafasından attı. Saray, ordu, vaft ve halkın çoğunluğu onların sesini kısa bir süre içinde kesecekti. Tıpkı tüm aşırı uçlar gibi. Sonuç itibariyle Müslüman kardeşler de azınlıktaydı. Biraz kaygılıydı ama paniğe kapılmamaya çalışıyordu. Müslüman kardeşler bir devrimi ateşleyemese de İsmailiye olaylarının çok daha vahim olması nedeniyle bir devrimi zaten bekliyordu. Ruh hali yalan yanlış haberler nedeniyle an be an değişiyordu. El Azbakiye'ye varmıştı. Opera meydanına kadar yürüme kararı aldı. Oradan gece onlara sığınıp sığınamayacağını öğrenmek için Louise ya da Alexi Yakub'a telefon edebilecekti. Nadia ile buluşmasına 1 saat kalmıştı. Oraya vardığında Bedia Kabaresi ateşe verilmişti. Deprem, sel, yıldırım, yangın insanoğlundaki ilkel içgüdüleri tetikler. Lütfi bir binayı yok eden alevlerin önünden geçerken kendi evi olmamasına rağmen sonuçta kendi topraklarının yok edildiğini düşündü. 50-60 kişilik bir grup semti işgal etmişti. Uzaktan görüldüğü kadarıyla çılgınca bir tahrike kapıldıkları belliydi ve hiç kuşkusuz uyuşturucu almışlardı. Kolları havada koşuyorlar, bağırıyorlar, silah olarak kullandıkları sopaları ve şişeleri havaya kaldırıyorlardı. Bunlardan Molotov kokteyli diye söz etmişti Mahmut Elmamur. "Peki polis ne yapıyor ya da ordu?" diye kendi kendine sordu. Bu sorularının yanıtlarını tahmin edebiliyordu. Ne biri ne de öteki müdahale etmek için izin alamamışlardı. Neden? Çünkü İçişleri Bakanı beceriksizdi ya da kafasında bir takım hesaplar vardı. Daha ziyade ikincisi, yangınlar kralı korkutacak ve günahlarından pişman olup yola gelmesini sağlayacaktı. Peki ya ordu? Kral İçişleri Bakanı'nın görevini ihmal ettiğini halka göstermek uğruna orduyu engelleyecek ve Kahire'yi yanmaya terk edecekti. Bunları düşündüğü sırada kalabalık Bedia'dan birkaç yüz metre ilerideki Rivoli sinemasına doğru koşuyordu. Lütfi sabah seansını izlemeye giden ve kaçmaya çalışan halk ile onları öfkeyle sopalayan isyancıların arasındaki çarpışmayı uzaktan izliyordu. 10 dakika sonra sinemadan da duman çıkmaya başladı. Daha sonra Rivoli sineması artık kömür haline geldi. Bütün şehir bu durumda olmalıydı. Nadia nasıl gelebilecekti? Lütfi korku içindeydi. Hızlı adımlarla Adli Paşa meydanı yönüne doğru gitti. Oraya henüz varmıştı ki isyancılar tarafından sarılma sırası Groppi'ye geldi. Saatine baktı. 12'yi çeyrek geçiyordu. Titremeye başladı. Nadia önceden gelerek içeride tuzağa düşmüş olabilirdi. Koşarak meydanı kat etti. Oraya buraya koşuşan ve kaçan insanların içinde Nadia'ya benzeyen kimse yoktu. Hiçbir yere telefon edemiyordu. Yakılmayan mağazalar demir kepenklerini indirmişti. Büyük bir üzüntüyle yürüyerek Louis Hanafiler'e gitme kararı aldı. Yürürken yol ona sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Serin havaya rağmen kanter içinde kalmıştı, susamıştı. Yüzlerce yangının meydana getirdiği siyah dumandan bir kubbe şehrin büyük bir bölümünü kaplamış ve Nil'in üzerine kadar yayılmıştı. Her yerde acı bir yanık kokusu vardı. Nil'in öteki kıyısındaki Hanafilerin evine vardığında savaştan çıkmış gibiydi. Saman saplarından yaptıkları tutuşturulmuş meşaleleri taşıyanların neden olduğu onlarca duman sütunu göğe yükseliyor ve gökyüzünde tıpkı cenaze arabalarını süsleyen tüylü matem çelenklerine benzer geniş kara bir bulut oluşturuyordu. Kapıyı Louis Hanafi açtı. "Lütfi!" diye bağırdı. Hayalet gibi görünen Lütfi kapının eşiğinde sendeliyordu. "İçeri gir." Oturur oturmaz gözlerinden yaşlar boşandı. Fatma El İntizami'nin Nadia'nın telefon ettiğini ve kendisinden haber alıp almadığını sorduğunu söylemesi üzerine üzüntüsü biraz hafifledi. Nadia dostlarının evindeydi, kurtulmuştu ama epey zorluk çekmişti. Peki ama bu korkunç günün ardından ne olacaktı? 21. ayrımın sonu. Sayfa 211.